İstanbul 1617 Mahmut Hüdayi. Vakit çok çabuk döküyordu avucundaki kumları. Sırtındaki yükleri çok hızlı indiriyordu. Zaman denen tılsım insanları başkalaştırıyor, değiştiriyor, yaşlandırıyordu. İnsan yaşlanıyordu da ben hep genç kalıyordum. Aynı hırs, aynı arzu ve aynı iştahla saldırıyordum her şeye. İnsanlar nefsin, yani benim gençlerde olduğumu sanıyordu. Oysa herkesteydim ben ve herkesleydim. Kaç yaşında olursa olsun, kim olursa olsun, nerede olursa olsun ben vardım insanın içinde. Hastalanmazdım, yaşlanmazdım, takatsiz kalmazdım. En azından zaman denen sır bana dokunmazdı. Ben hep gençtim, hep diriydim, hep isterdim. Beni yalnızca insan dilerse kendisi takatten düşürür, o beni yenmek isterse arzum kırılırdı. Yoksa herkesin başındaydım ben, herkesin yanı başındaydım. Mahmut Hüdayi 70'li yaşlarına gelmişti. Benim elimden çok acılar çekmişti. Lakin ben daha çok acılar çekmiştim onun elinden. Artık benim dahi içimde bir kötülük kalmamıştı. Biliyordum ki o bir adım benden yana atsa, ardından onca insan benim peşime takılacaktı. Lakin asla yapmazdı bunu. Ve ben artık yaptıramazdım. Dünyalığıyla elde ettiği şöhretini terk etmişti de, Allah ona bir başka şöhret vermişti. Her yerde ismi anılıyordu. Herkes onu tanıyordu. İsmini işitenler uzak diyarlardan dahi ona dualar ediyordu. Dua denen şey bir zincir gibiydi. İnsanı Rabbine bağlıyordu sahi. Lakin bir insan bir diğerine dua ettiği vakit o zincir benim de ellerime, kollarıma vuruluyordu. Mesafe tanımayan bir sırdı dua. İnsanlar Hüdayi'ye dua ettikçe ben daha güçsüz kalıyordum. Onların duaları beni halsiz düşürüyor. Edilen dualar benim canıma dokunuyordu. Demem o ki bir kişi diğerine dua ettiğinde dua edileni benden koruyordu Allah. Lakin insanlar bunu bilmiyordu. Bilselerdi şayet bir an olsun birbirlerine dua etmekten vazgeçmezlerdi. Hüdayi biliyordu bu sırrı ve her anını tüm Müslümanlara dua ederek geçiriyordu. Bir akşam vaktiydi. Hanesinde oturmuş, yine dilinde dualarla Rabbine yakarıyordu Hüdayi. Akşam ezanı okunacak ve senelerdir aksatmadığı orucunu açacaktı. Oruç bir derya gibi kuşatırdı insanı ama boğmazdı. Nasıl ki deryada olan balıklara ateş ilişemezse, oruç da benden öyle korurdu insanı. Allah oruçlu olanı severdi. Oysa ben oruç tutandan kaçardım her vakit. Zira faydası yoktu oruçlu bir insana yaklaşmamın. Ezan vaktini beklerken kapısı tıklatıldı hanenin. Kapıda iki tokmak vardı. Biri ince ses çıkarır, diğeri tok bir ses çıkarırdı. Manası vardı bunların. Bir hatun gelmişse şayet ince tokmağı vurur, bir er kişi gelmişse tok sesli tokmağı vururdu. Ve hanedekiler bilirdi gelenin kim olduğunu, ona göre açarlardı hanenin kapısını. Şimdi gelen ses tok bir sesti ve belli ki gelen bir erkekti. Kalktı oturduğu yerden Hüdayi, hanenin kapısını araladı. Gelen talebelerinin en gençlerindendi, İsmail'di. Hüdayi birkaç zamandır yaşlandığından her akşam bir talebesi hanesine gelirdi de, akşam namazı için dergaha gideceğinde onunla beraber giderdi. Meğer ki bugün de sıra genç talebe İsmail'deydi ve ilk kez geliyordu bu vazifeyi yerine getirmek için. Genç talebesini haneye aldı Hüdayi. Yalnız bir mumun yandığı, bir rahle ve sedirden gayrı başkaca bir şey olmayan odaya geçti ikisi de. Geçip sedire oturdu Hüdayi. İsmail ise ne edeceğini bilmez halde, kapının hemen yanında başını hiç yerden kaldırmadan öylece bekliyordu. Hem heyecanlı hem de şaşkındı. Orada beklemeli miydi? Hocasının yanına gitmeli miydi? Bilemiyordu da duruyordu öylece. Şaşkınlığını Hüdayi'nin tok sesi böldü İsmail'in. "Evladım İsmail, gel şöyle," dedi Hüdayi. Ayakları yerden kesildi sanki İsmail'in. Zira hocası ismini söylemişti. Bilmez zannediyordu, bilinmez zannediyordu. Onca talebe arasında kendi fark edilmez diye vehmediyordu. Lakin biliyordu Hüdayi ve İsmail biliniyordu. Nasıl sevindi İsmail, nasıl? Bu denli saf bir sevinç, ne tuhaf, beni dahi heyecanlandırmıştı. Ayakları yere değmez halde yürüdü İsmail. Nereye oturacağını bilmedi. Bir oraya bakındı, bir buraya. Zira oturacak başka yer yoktu hocasının oturduğu sedirden gayrı. "Gel evladım," dedi Hüdayi. "Gel şuracığa otur." İsmail'in gözleri ışıl ışıldı. Sanki daha bir aydınlanmıştı o da. Gözlerinde kandiller yanıyordu sanki. Oturdu hocasının yanına. Titriyordu. "Kaç yaşındaydın evladım sen?" diye sual etti Hüdayi. Konuşmaya utanıyordu İsmail. Dili tutulmuştu sanki, dudakları kurumuştu. "15," diyebildi birbirine değen dişlerini durdurarak. "Sana bir nasihat vereyim ister misin evladım?" dedi Hüdayi, İsmail'in kandil gibi parlayan gözlerine bakarak. "Olur," der gibi başını salladı İsmail. Zira cevap veremiyordu heyecandan. "Bu dünyada," dedi Hüdayi, "işittiğin ve gördüğün her şeye hemen inanma. Zira işittiğinin ardında bir başka ses, gördüğünün ardında bir başka hal vardır. İnsana her işittiğine hemen inanması ve onu söylemesi günah olarak yeter," der Peygamber Efendimiz. İsmail hiçbir şey demedi. Esasında tam da anlamadı ne demek istediğini Hüdayi'nin. Ve devam etti Hüdayi. "Evladım," dedi. "Bir gün ben bu dünya aleminin yükünden kurtulup da öte aleme göçtüğüm vakit, sen eğer yanımda olursan, dilimden değil, lakin elimden sana söyleyeceğim bir nasihatim daha vardır." İsmail'in gözlerine hüzün düştü birden. Kandiller söndü sanki göz bebeklerinde. Zira hocası ölüm diyordu. Bu söylenenleri şimdilik anlamıyordu İsmail. Ben de anlayamıyordum. Ne demek istiyordu bilmiyordum. Boş söz değildi söylediği elbet. Belki de zamanı vardı. İsmail bu sözden bir şey anlamasa da hiçbir vakit unutmayacaktı. Hüdayi'nin sözü bitmişti ki ezan sesi işitildi. Ayağa kalktı hemen Hüdayi, kıbleye doğru çevirdi yönünü. Ezan bitene kadar öylece bekledi. Neden sonra ezan bitince yerine otururken hemen oturduğu sedirin yanında bir bez parçasını aldı yanına. Dizlerinin üzerinde açtı o bezi. İçinden bir parça kuru ekmek çıkardı. İftarını edecekti ve iftarlığı bu kadarcıktı. İsmail şaştı bu hale. Hocasının iftar edeceği bir kuru ekmek miydi? Gönlüne hüzün çöktü. Ağlamaklı oldu. Ne diyeceğini bilmedi. Bu nasıl olurdu? Koskoca Mahmut Hüdayi bir kuru ekmeğe muhtaç mıydı? Gidip bir şeyler getirmek düştü gönlüne. Diline de düşecekti gönlündeki. Tam söyleyecekti ki Hüdayi daha söylemeden durdurdu onu. "Sakın evladım," dedi. "Sakın söyleme aklından geçeni. Zira o ses nefsinin sesidir. Ben bir kuru ekmekle doymayı öğrenmek için 40 sene çile çektim. 40 senede bir adım olsa da yaklaştım Rabbime. Şimdi bir lokma için o adımımı geri çekecek değilim. İsmail hayrete düştü. Gencecik gönlü dayanamıyordu hocasının bu kuru ekmekle iftar etmesine. Dilini tutamadı, gözündeki yaşı tutamadığı gibi. Efendim dedi. Sultanlar kapınızda eğleşirler. Sizi kendilerine şeyh bilirler. Dileseniz önünüze altınlar, gümüşler dökerler. Ayaklarınızın altına hazineler sererler. Lakin neden almazsınız da bunca eza cefaya bir kuru ekmekle iftar etmeye dahi katlanırsınız? Ey evlat dedi Hüdayi. Ben de bilirim dediklerini. Lakin o ayaklarımın altındaki hazineleri almak için eğilmek gerekir. Ben bir dünyalık için eğmem başımı. Allah'tan gayrı kimsenin önünde eğilmez bu baş. Ertesi gün saraydan bir haberci geldi Hüdayi'nin hanesine. Sultanahmet akşam vakti saraya davet ediyordu onu. Kabul etmezdi Hüdayi böyle davetleri. Lakin her ne olmuşsa o gün kabul etmişti. Akşama değin dergahının işleriyle ilgilendi. Vaaz etti, zikir çekti, sohbet etti, ders verdi. Akşam vakti gelince çıktı hanesinden. Üsküdar sahiline indi ağır adımlarla. İstanbul bir rüzgara kapılmış, gönlünü bir fırtınaya teslim etmişti. Esen rüzgar ne bulsa önüne katıp götürüyor, gözden feri, alından teri söküyordu sanki. Kara bulutlar kaplamıştı İstanbul'un göğünü, saçları rüzgarla darmadağın olmuştu güzel şehrin. Kimsecikler çıkmıyordu hanesinden dışarı, zira akıl kârı değildi bu havada dışarı çıkmak. Ama Hüdayi bir kez söz vermişti ya, gidecekti. Sakalları rüzgarda savrula savrula geldi sahile. Etrafına bakındı. Bu havada hiçbir kayıkçı yola çıkmazdı. Deryada kürek sallamak bu havada imkansızdı. Genç bir kayıkçının yanına yaklaştı Hüdayi. Evladım dedi. Karşı kıyıya geçeceğim. Müsait misin? Başını kaldırıp bu havada bu tuhaf suali sorana baktı genç kayıkçı ve tanıdı Hüdayi'yi. Edeple toparlandı ilkin. Sonra efendim dedi. Bu havada, bu fırtınada deniz bir yırtıcı gibidir. Boğar, geçilmez ki karşıya. Rabbim dilerse geçeriz evlat, dedi Hüdayi ve bindi kayığa. Genç kayıkçı şaşkındı. Ne diyeceğini bilemedi. Hüdayi indirse olmazdı, küreklere asılsa olmaz, ne yapacağını bilemedi. Lakin Hüdayi ısrarlıydı. Gel evlat dedi, asıl küreklere. Kayıkçı mecbur bindi ve çekmeye başladı kürekleri. O kürek çekiyor, Hüdayi ise hiç ara vermeden dualar ediyordu. Bir lahza şöyle dedi içinden. Allahümme ya Hadi, asan eyle yolumuz. Sehil ubur el vadi, tiz geçir tut elimiz. Dua ede ede karşı kıyıya kadar geldiler. Onca dalganın, öyle hırçın fırtınanın içinde kayık bir kez bile sallanmamıştı. Kayıkçı şaşkındı, hayretinden konuşamadı bile. Kıyıya yanaştırdı kayığını ve Hüdayi indi kayıktan. O an birden aklı başına geldi kayıkçının. Efendim dedi, sizin duanızla geldik buraya kadar. Lakin ben şimdi yalnız başıma bu fırtınada nasıl geri döneceğim? Evlat dedi Hüdayi, yol çoktur. Geldiğin yoldan geri dön. Ne vakit bir fırtına olsa bu yoldan gelenlere musibet gelmez inşallah, dedi ve yürüdü saraya doğru.